Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah-u Teala nasip ederse inşallah gönüller aleyhissalatü vesselam Efendimizle bağlandı. Dilde Allah-u Teala'nın zikri programı azapçı olmaya çalışalım. Salatu selamlar ile görelim Mevlam neyler. Neylerse vallahi en güzelini eyler. Evet, o ki alemlerin efendisi, o ki uyarandır, insanlara en güzel şeyleri müjdeleyendir. Şüphesiz biz seni rahmetimizin müjdecisi ve azabımızın habercisi olarak Hak Kur'an ile gönderdik. Bakara suresi 119. ayeti kerime. Bu ayeti kerimenin muhatabı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara bir uyarıcı ve bir müjdeleyicidir. İki cihanın sultanı. O eşsiz insan hayatı boyunca nazarları hep tevhide çevirmiş. Bu dünyanın başka bir alemin bekleme salonu olduğunu, insanın gerçek yurdunun ahiret yurdu olduğunu kerrelerce dahi haberdar etmiş ve haberlerini vermiştir. Akıllı, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır buyuran Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetine Allah'ın rızasını kazandıracak ameller peşinde, hep peşinde koşmalarını tavsiye buyurmuş. İbadetlerle, dualarla, hayırlı amellerle kendilerini zenginleştirmelerini istemiştir. Teslimiyet, katıksız bir teslimiyet ve sonra Allah-u Teala'nın emirlerine yöneliş. Ölümü öldürüp kabir kapısını kapamayan insanoğlunun o alemde geçer akçe olarak azık bolluğunun azabı önleyeceğini ifade eden iki cihanın sultanı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün şöyle buyurdular. Allah'ın buyruğuna itaat eden kulu kabre koyarlar. O kişinin iyi amelleri onun çevresini sarar ve onu muhafaza altına alırlar. Ayağının ucundan azap melekleri gelirler. Namaz onları karşılar. Onun yanına varmayın. O Allah için ayakta çok durmuştur der. Melekler ölünün başucuna gelirler. Oruç o zaman onların karşısına dikilir. Onun yanına varmayın. O Allah yolunda çok susuzluk çekti der. Sonra azap melekleri ölünün yanına gelirler. O zaman sadaka karşılarına çıkar. Ve ona dokunmayın. O bu eliyle çok sadaka vermiştir der. Melekler bu defa ölünün ardından gelince haç ve gazat ile gelerek onlara ona değmeyin. O Allah-u Teala'nın yolunda çok zahmetler çekmiştir derler. O zaman melekler ölen şahsa ona bu makam mübarek olsun deyip çekilirler. Bundan sonra rahmet melekleri gelirler. Cennetten bir yatak getirip yatağı döşerler. O kişinin kabrini gözün görebildiği yere kadar genişletirler. Sonra cennetten bir kandil asarlar kabrin içine. O mübarek ölü ta kıyamet gününe kadar o kandilin nuru ile aydınlanır diye buyurmuştur. İki cihanın sultanı ne güzel buyurmuşlar. Bu zikrettiğimiz şeyleri hayata geçirmekte veya yapmakta zorlanan kendi nefsi. Eğer gerçekten Muhammediyim diyor isem ve gerçekten Allah'ın kuluyum diye iddia ediyor isem, bu vasıfların üzerimde olması gerekir. Benim ayakta durmaktan, namaz kılmaktan ayaklarım hiç şişmedi. Ama Resulullah'ın hep şişermiş. Gece yarılarına dek ayakta namaz kılmaktan o öpülesi, koklanası ayakları hep şişermiş. Ben ümmetiyim ama hiç şişirmedim namaz için. Sonra oruç tutmak için kendi nefsime çok susuzluk çekti diyorlar. Ama ben kendi nefsime söylüyorum. Ramazan'ın haricinde acaba kaç tane orucum var? Gerçekten Allah yolunda susuzluk çekecek derecede samimi bir orucum oldu mu? Yine soru işareti. Sonra hani ona dokunmayın diye sadaka önüne geçti ya. En son ne zaman sadaka verdim onu düşünüyorum. En son ne zaman bir fakiri sevindirdin? Neredeyse ne kadar verdin? Onun sevineceği kadar mı? Sadece nefsim ver dedi diye mi? Veya verebilmiş olmak için mi? O da soru işareti. Ay, hac ve gaza dile geldi. O Hak Teala'nın yolunda zahmet çekmiştir diye. Artık acaba kaç kişi o zahmetli yolu çekebiliyor? Veyahut da vecibelerini yerine getiriyor? O da soru işareti. Ve ondan sonra melekler o güzel insanı yatağına seriyorlar cennetten. Kabir genişliyor ve bir kandil asıyorlar. Acaba böyle şeyleri görebilecek miyiz? Bir an gayret gösterirsek Allah-u Teala için zor değil ki elhamdülillah. Bir becerebilsem kendi nefsime, inşallah dua buyurun da isteyen bütün kardeşlerimiz burada alemlerin efendisinin zikrettiği o güzelliğe ulaşabilsinler. İki cihanın sultanı eşsiz bir insandı. Arif Nihat Asya ne güzel söylüyor değil mi? Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Çağırıyoruz, kendi nefsime söylüyorum. Sizi tenzih ederim. Diyorum ya Nebi, nerede kaldın? Neredesin ya Nebi? Sonra da aradan bir zaman geçtikten sonra birazcık da hali ruhaniyetim yerine geliyor. Diyorum ki neyine çağırıyorsun? Hangi yüzle? Nebi'yi çağırabilecek derecede hangi amelini ön plana çıkardın? Nerede kaldın ya Resulallah diyorum. Çağırdım da bu hali ruhaniyetinle mi Nebi'yi çağırıyorsun? Nerede kaldın ya Nebi diyorum. O kadar. Acaba gelse diye beklesen öyle kolay kolay da Allah'ın sevgilisi öyle her nerede kaldın diyene de gelmez. Ama samimi olanlara geliyor elhamdülillah. Öyle insanlar var ki Allah-u Teala onların derecelerini âli eylesin. Vallahi diyor ki gördüm Allah'ın nebisini. Geldi bana şunu söyledi. Geldi bana Kur'an okudu. Geldi bana şöyle dedi. İşte onlar için nerede kaldın ya Nebi? Ama ben koca olan nefsimle nerede kaldın? Aynen biraz önce biraz sonra programdan çıktığım gibi kaldığım yerde kaldım. Hayatının geçişine yine devam ediyorum. Bekliyorum ya Nebi gelir mi diye. Böyle de avutuyorum. Aynı aç tavuğun gökten arpa buğday yağmasını beklemesi gibi. Gayret var mı? Yok. O zaman çok beklersin diyorum kendi nefsime. Evet, alemlerin efendisi ki cihanın sultanı. O yetimlerin de babasıydı. Diyor ki bir gün hadisi şeriflerinde, bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap verilir. Sahih bir hadistir. Yetim gördüğünüz zaman bu hadise nail olmaya çalışın. Allah rızası için, bu hadise nail olabilmek için, bakın Allah rızası için diyorum, sırf Allah rızası için o yetimin başını okşayın. Her saç teline karşılık bir sevap verilir. Ay, yetimlerin babası iyiydi o. Diyor ya Peygamberimiz, çocuk gönül meyvesidir. Peygamberler serveri sallallahu aleyhi ve sellem yürekleri tertemiz bu masucukları, masumane yavruları çok severdi. Kendisiyle onlar arasında hiçbir hiyerarşi ve engel koymaz, onların teklifsizce yanaşıp konuşmalarını sağlardı kendisine. Örnekti ya, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ta küçücük bir çocuktan ta ki bulamış yaşlıya kadar her kim çağırırsa yanına giderdi ya. Peygamber Efendimiz çocukları çok severdi. Küçüklerimize şefkat etmeyen bizden değildir buyurarak şefkat peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem çocukların arasında kendini bir çiçek bahçesinde gibi hisseder. Bu çiçeklerin hepsini ayrı ayrı öpüp koklardı. Siz çocuklarınızı öper misiniz diye soran bedevinin Efendimiz'den evet cevabını alınca, fakat biz hiç öpmeyiz demeleri üzerine, Allah kalplerimizden merhameti çıkarmışsa ben ne yapabilirim diye karşılık veren muhabbet fedahisi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah öpücüye varıncaya kadar her hususta çocuklar arasında adaletle davrananınızı sever diye buyurarak, bu da kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir cahiliye toplumunda insanlık tarihinin en büyük inkılabını gerçekleştirdi. O Nebiler Nebisi çocukları çok severdi. O ki hiçbir baba çocuğuna iyi terbiyeden daha üstün bir hediye veremez buyurarak çocukların eğitimine önem verirdi. O ki çocukları devesinin terkisine alıp daim bir şeyler öğretendi. O ki cennet kapılarını açacakların ilk benim, fakat beni geçmeye çalışan bir kadın göreceğim ve ona sana ne oluyor, sen kimsin diyeceğim. O da babasız kalmış yetimlerimin başında oturup bekleyen bir kadınım diyecek diye buyurandır. O ki çocukları kucağına alıp onlar için hususi dua edendi. Namaz gibi çok önemli bir kulluk vazifesinde bile torunlarının sırtına çıkmalarına hoşgörüyle bakabilen bir peygamber elbette ki çocukların sevgilisiydi. Sevenin sevilmesinden daha tabii ne olabilir ki? Damla deryaya gösterir. Parıltı güneşe işarettir. Vereceğimiz şu örnek Rabbimiz sevgili Efendimizin şefkat güneşinden bir parıltı ve merhamet deryasından küçük bir sızıntıdır. Bir bayram günüdür. Sevincin, neşenin, mutluluğun daha bir tomurcuklandığı özel bir gün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek evlerinden çıkıp mescide doğru giderken yolda bayram sevinci içinde cıvıldayan küçük çocuklara rastlanır. Hepsi bayramlık yeni elbiseler giymiş, sevinç içinde sağa sola koşmaktadırlar. Fakat bunların içinde zayıf ve çelimsiz bir çocuk vardır. Eski ve yırtık elbiseleri içinde bir kenara çekilmiş, neşe içerisinde oynayan çocukları hüzünlü gözlerle seyretmektedir. Çocuğun bu hali dikkatini çeken mahzun peygamber, onun yanına giderek şöyle buyururlar. Yavrum, niye arkadaşlarınla oynamıyorsun da bir kenara çekilmiş böyle duruyorsun. Çocuk Peygamber Efendimiz'i tanıyamamıştır. Ben hem öküzsüzüm hem de yetimim. Babam şehit oldu. Annem de başka biriyle evlendi karşılığını verir. Kendisi de daha doğmadan babasını ve küçük yaşta annesini kaybetmiş olan Dürr-ü Yetim Efendimiz çocuğum şefkatle elinden tutup sevgiyle saçlarını okşar. Yavrum, ister misin peygamberin baban, Ayşe annen, Hasan ile Hüseyin de kardeşlerin olsun? Karşısında nur yüzlü insanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olduğunu anlayan yetim yavru sevinçle "Ya Resulallah, nasıl istemem ki?" diye karşılık verir. Efendimiz çocuğun elinden tutarak evine götürüp yedirip içirerek yeni elbiseler giydirirler. Biraz sonra neşeli bir şekilde oyun oynayan çocukların arasına dönen yetimdeki bu değişikliği gören diğer çocuklar "Nedir sendeki bu hal?" diye merakla sordular. Ve yetim çocuk başlarından geçeni anlatır. Bunun üzerine çocuklar bu yetim yavrunun Allah Resulü tarafından evlatlığa alındığını öğrenince "Keşke bizim babamız da o savaşta şehit düşseydi de biz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ona evlatlığa alsaydı bizi yanına" diye hayıflanıp gıpta ederler. Evet, bütün ümmetin beslediği bu bereketli nübüvvet pınarından herkes gibi bu masumcuk da kana kana içmiş ve kederi sevişe dönmüşmüştür. O ki çocuklarımıza beddua etmeyin. Bu kötülük talebiniz Allah'ın icabetine mazhar olabilir uyarısında bulunandır. Özellikle anneler ve babalar, kızdıkları zaman çocuklarına beddua edenler, beddua ile özellikle bazı saatlere denk geldiğinde eğer tutar ise bunun direktmen muhatabıdırlar. Allah muhafaza buyursun. O ki çocuklarla ilgilenen, onların halini hatırını soran, şakalaşan ve sevgilerine karşılık verendir. O ki yeni çıkmış tufanda meyveleri ilk olarak Medine'nin çocuklarına ikram edendir. O ki mescitte kıldığı namazlarda birçok ağlamasını duyduğunda namazı kısa kıldırmayı ihtiyat edinendir. O ki çocukların oyunlarını seyredip zaman zaman tezahürühatta bulunandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyuruyor dostlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir adam gelmişti. Adamın yanında bir de çocuk vardı. Adam çocuğu öpmeye başlayınca Peygamberimiz ona "Acıyor musun?" diye sordu. Adam evet deyince Resulullah şöyle buyurdu. "Çocuğa olan şefkatinle sen de Allah'ın merhametine layıksın. Çünkü Allah merhametlilerin en merhametlisidir." İşte alemlerin efendisi ne güzel buyuruyorlar. Evet, bütün ümmetin beslediği bereketli nübüvvet pınarlarından herkes gibi o devirde yaşayan küçük masumcuklar da nasiplerini kana kana almışlardı. Çocukluk noktasında günümüze geldiğimizde ise İslam'dan önceki karanlık devirde yapıldığı gibi çocukları diri diri toprağa gömme adeti kalmamıştır. Ama onların ruhlarını aç bırakma ve böylesine kendilerini hak etmedikleri bir ölümün kucağına atma adeti maalesef dostlar günümüzde devam etmektedir. Tabii ki o devirde toprağa gömüyorlardı. Bu devirde ne yapıyorlar acaba? Hepiniz olaya detayıyla vakıfsınız zaten. Onlara Rabbini ve peygamberini öğretmeme, o küçük yavrucuklara Allah'ın kelamını öğretmeme, şu haramdır, şu helaldir diye öğretmeme, namazları telkin etmeme, dinin gerektiği gibi yaşamayı öğretmeme ve telkin etmeme, aynen bu devirde eskilere yönelik toprağa diri diri gömmekten başka hiçbir şey değil. Ve çocuk tabii ki bilmeyince etrafa zarar verir. Anne baba da büyük bir mebalin altına girer. Ve bu çocuk etrafa Allah muhafaza saldırmaya başlar. Hayat bu dünyadan ibaret olmadığı gibi felaketler de sadece dünyada başa gelenlerden ibaret değildir. En büyük yoksulluk çocukların bile saçlarını ağırtan o hesaplı, o dehşetli hesap gününde sermayesiz olmaktır. En önemli meselemiz çocuklarımızın dünyevi kariyerlerinden öte ahiret hayatında iyi bir yer kazanmalarını sağlamak olmalı aslında. Çünkü orada insanı bekleyenler dünyadakilerle kıyaslanmayacak kadar ürperticidir aslında. Evladımıza o rahmet peygamberinin hayat pınarından besleyebilir, o güneşler güneşinin sünnetiyle ışıklandırabilirsek işte o zaman çocuklarımız çiçek açacak, serpilip boy verecektir. Böylece o reyhan çiçekleri gelecek de hem ailesine hem bütün insanlığa nadide meyveler sunabileceklerdir. Onun için çocuklarımızın üzerinde çok durmamız gerekir. Bir gün hurma ağaçlarını kaşıyan küçük yaramaz Rafi, İbn-i Amr bahçe sahibi yakalayarak Rafi'yi Peygamberimizin huzuruna getirdi. Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem o müşfik sesiyle Rafi'ye, "Çocuğum, bu zatın hurma ağaçlarını niçin taşladın?" diye sordu. Rafi İbn-i Amr'ın bahçesine girmişti. Rafi mahcup bir eda ile, "Aç edim ya Resulallah. Karnımı doyurmak için taşladım." diye kendini müdafaa etmek istedi. "Ben ancak bir muallim olarak gönderildim." buyuran en büyük terbiyeci sallallahu aleyhi ve sellem şefkatli elleriyle Rafi'nin başını okşadı ve "Bir daha ağaçları taşlama yavrum. Altına düşenleri al ye. Allah seni doyurur." buyurdu. Ve "Allah'ım bu yavrunun kanını doyur" diye dua buyurdular. İşte bizim peygamberimiz böyle şefkat peygamberiydi. Tabii ki çevresindeki çocuklar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin etrafında pervaneler gibi dönüyorlardı. Çünkü onu seviyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem karşısında büyük biri varmış gibicesine onlarla ilgileniyordu. Onlara değer veriyordu. Ve elbette onlar da gün geldiğinde hepsi de birer sahabi, onu görenler ve konuşanlar ve yanında olanlar birer eşsiz İslam numunesi oluyorlardı. Alemlerin efendisi eşsiz ve tarife gelmeyen güzelliğiyle iki cihanın sultanı, o ki mutluluk sakasıdır aslında. Dinin özü olan ahlakın en zirve noktadaki temsilcisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mutluluk sakası gibi ashabının yüreklerini huzura kandırdığı günlerin birinde "Her Müslümanın üzerine sadaka vermek vaciptir" diye buyurdular. O da "Ya Resulallah, Müslüman ya sadaka verecek bir şey bulamaz ise?" diye sordu ashabından bir tanesi. "Ya verecek durumda değilse?" "Çalışsın, elinin emeğiyle kazancını hem kendisi harcasın hem de sadaka versin" diye cevap verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ya çalışmaya gücü yetmezse?" dediler. "Yardıma ihtiyacı olan mazluma yardım edip onu himayesine alsın" karşılığını aldılar. "Peki böyle bir yardım etmeye de gücü yetmezse?" diye sorularını devam ettirince ashab, "Alemlerin efendisi Müslümanlara iyilik emretsin, iyiliği emretsin, onların iyi olmalarını istesin" diye buyurdu. Hani tebliğ görevini verdi, tebliğ etsin anlamında söyledi. "Ya bunu da yapmaya gücü yoksa?" diye sorulan sorular takip edince iyilik serdarı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Şerden kendisini korusun, başkalarına zarar vermesin. Bu da onun için bir sadakadır buyurarak müminlere Allah'a giden yolda yapılacak hayırlı işlerin, güzelliklerin sonunun olmadığı dersini verdi. İki cihanın sultanı. Evet, güllerin efendisinin tarifiyle mümin koku satan gibidir. Yanında oturduğunda güzel kokusundan istifade edersin. Beraber yürürsen yine istifade edersin. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel kokuların her daim yayılması, müminler arasındaki sevgi, saygı, kardeşlik, dayanışma ve barışın hakim olabilmesi için dinin takdir ettiği ve aklın güzel gördüğü her şey sadakadır diye buyurarak insanları iyilik yapmaya teşvik etmiş ve onları bir hayır makinesine dönüştürmüştür. Onlar ki gözlerini kırpmadan insanların başlarını vuran, onlar ki ufacık bir menfaat karşılığında her türlü tehlikeyi verebilen, onlar ki en ufacık bir şey karşısında sadece ve sadece kendine yönelmediği için bir an gözünü kırpmadan karşısındakini öldürebilen, elindeki mal varlığını gasp edebilen, onlar ki her türlü zararı yapabilen insanlara Müslümanlığın en güzel örnek bir yaşantısını hayatına geçiren ve geçirdiği hayatı onlara gösteren ve gösterdiği hayatın içerisinde İslam'ın abını gösterten ve buldurtan alemlerin efendisi çöldeki dikenleri bir gül bahçesine çevirdi. Bir gül, mis gibi koklanası gül yaptı onları. Elhamdülillah ya Rabbi. İşte alemlerin efendisi yaptığı iyiliklerle insanlara tebliğlerde bulunuyordu. Bu iyilik aslında skalasında neler yoktu ki? Müminin kendi kovasından kardeşinin kovasına bir şey aktarmasından, İnsanların yüzüne tebessümle bakmaya, yol üzerindeki insanlara eziyet verici şeyleri kaldırmaktan, yol bilmeyen gariplere yol göstermeye, birine bilmediği bir şeyi tarif etmekten, elbisesinde kurumuş bir lekeyi silip eliyle kazımasına varıncaya kadar sevap vardır diye buyurdu alemlerin efendisi. Sevgililerin sevgilisi. Daha ne yapsaydı ki? Bir ömür adadı ümmeti için. Bir ömür adadı ümmetini Allahu Teala'ya kavuşturacak o güzel yolu gösterebilmek için. Her zaman insanlara güzel şeyleri tebliğ ederdi Allah'ın Nebisi. Her şey ama her şey Allah'a götüren yol olmalıydı. Ve bu yolda yapılacak en küçük şeyler bile, en ufak şeyler bile insanlara sevap olarak dönüyordu. Ve bunları insanlara öğreterek onların adeta yaptıkları her hayırlı işler ve amellerinin kendi menfaatlerine dönmesi için gayret gösteriyordu. Amellerin boşa gitmemesi için onlara insanlığın güzelliği tebliğ ediyordu. Ebu Derda radıyallahu anh Şam'dayken ileri yaşına rağmen bir gün fidan dikmekle meşguldü. Yanına uğrayan birisi, sen Hazreti Peygamber'in arkadaşı olduğun halde ağaç dikiyorsun öyle mi diye yaptığı işe adeta küçümseyerek yadırgadı. Ebu Derda, hele acele etme de Resulullah'ın bu konuda ne dediğini bir dinle dedi ve şu hadisi şerifi naklettiler. Kim bir bitki ekerse ondan insan olsun, başka bir canlı olsun, Allah'ın kullarından her kim yerse onun için sadaka olur diye buyurdu. Böyle bir manevi ticareti bizim İslam dininden başka hangi din verebilir? Haberin yok, belki ölmüş vefat etmişsin. Ama falan yerde falan tarihte bir ağaç diktin ve yoldan geçen herkes onun meyvelerinden yiyorlar içiyorlar. Her bir tanesi sadaka hükmüne giriyor. Dinimiz ne kadar güzel. Öldükten sonra dahi, yaşarken dahi böyle güzel bir amel ticareti nerede yapılabilir? Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Allah-u Teala Resulullah'ın ümmetine, ümmeti Muhammed'e ahirette yerlerinin en güzel olabilmesi için ne kadar çok güzellikler ikram buyurmuş. İki cihanın sultanı eşsiz bir insandı. O ki alın terini teşvik edendi. İnsanlara çalışmalarını ve alnının terinin yemelerini söylerdi. Karşılığı anlamında. Hakkı olan şeyi kazanmalarını isterdi. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her safhasındaki eşsiz örnekliğiyle Cenab-ı Hakk'ın beşeriyete armağan ettiği en büyük mürşid-i kamildir. Öyle bir mürşid-i kamildir ki gerektiğinde mescit inşasında kerpiç taşıyan, gerektiğinde savaşta hendek kazan, gerektiğinde de yorulan hizmetçilerine evde yardım eden bir usve-i hasenedir. Evet, evet, o en güzel model sallallahu aleyhi ve sellem yüksek el aşağı elden daha hayırlıdır diye buyurarak selim tabiatları verilebilecek seviyeye yükselmeyi teşvik eder. Alma durumuna düşmektense insanları sakındırırdı. Hep veren olabilmeyi öğretirdi onlara. Resul-i Ekrem böyle buyurarak kendinizi daima aziz tutun. Birilerinden daima isteyerek nefsinizi hor ve hakir kılmayın. Hem fert hem de devlet planında hiçbir zaman alan el durumuna düşmeyin. Her zaman veren el olma durumuna kurmaya çalışın. Böylece hep üste olur ve aziz olursunuz. Hakikatını zihinlere kazırdı. 23 yıllık risaletini alın teri, zihin teri, yürek teriyle yoğuran o güzel, o en güzel insanın huzuruna bir gün ensardan bir zat gelerek bir şeyler istedi. Ufuk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ufuk göstermek gayesiyle sordu. Evinde hiçbir şey yok mu? Adam, bir çulumuz var. Bir kısmıyla örtünüp bir kısmını da yaygı olarak yere seriyoruz. Bir de su içtiğimiz kabımız var dedi. Efendimiz onları bana getir diye emrettiler. Adam gidip eşyaları getirince aleyhissalatü vesselam Efendimiz eşyaları alıp onları bulunanlara, yani orada bulunanlara şunları satın alacak yok mu diye buyurdular. Bir adam çıkıp ben bir dirheme satın alıyorum dedi. Bir dirhem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir dirhemden fazla veren yok mu diye sordular. Ve tekrarlayarak eşyaları açık artırmaya çıkardılar. Orada bulunan bir adam ben onlara iki dirhem veriyorum deyince Resulullah eşyaları ona sattı. İki dirhemi alıp eşyaların sahibi ensara veren Efendimiz bunun biriyle ailen için yiyecek al, diğeriyle de bir balta al ve bana getir diye buyurdular. Adam gidip bir balta alıp getirdi. Sağlam bir balta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona eliyle bir saplık geçirdikten sonra git, kes, sat ve 15 gün bana gözükme buyurdular. Adam aynen böyle yaptı ve bir müddet sonra Efendimizin yanına geldi. Bu esnada 10 dirhem kazanmış, bunun bir kısmıyla yiyecek, bir kısmıyla giyecek satın almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bak bu senin için kıyamet günü alnında dilenme lekesiyle gezinmenden daha hayırlıdır buyurdu. Ve sözlerine şöyle devam ettiler. Dilenmek sersefil, fakra düşmüş veya rüsva edici, borca batmış veya elem verici, kana bulaşmış insanlar dışında kimseye caiz değildir. Evet, ümmetini canından çok seven sevgili Efendimiz, müminlerin izzetli olmalarını istiyor. Aç kalmalarını, el açacak seviyede kalmalarını arzu etmiyor. Bundan dolayı ümmetinin fertlerinin dertleriyle tek tek uğraşıyordu Nebi. Tek tek ilgileniyor, rehberlik edip onlara yol gösteriyordu. Nebiler, Nebisi olan Efendimiz, nebevi ölçülere göre istemek için yoksul olmak gerekiyordu. Onun tarifine göre de gerçek yoksul, kapı kapı dolaşıp bir lokma, bir iki lokma, bir iki hurma ile savuşturulan kimse değildir. Asıl yoksul, kendisine yetecek malı bulunmayan, muhtaç olduğu bilinip de kendisine sadaka verilmeyen ve kalkıp dilenmeyen kimsedir diye buyurdular. Günümüzde dilenmek artık adet oldu. Her köşe başında bir dilenen var. Biraz daha iyi olması için el açan. Fakat Nebi bunun en güzel örneğini veriyor. Evet, bu kalkıp dilenmeyen kimse için diye zikrettiğimiz hadis-i şerifte bu hadisin çerçevesine giren yoksul adeta şahsiyet ve vakar heykeli gibidir aslında. Bir sonraki öğünde belki karnını doyuracak parası yoktur. Ama o haysiyetinden, izzetinden zerre miktar taviz vermez, halini başkalarına açmayacak kadar iffetlidir. Ya gerçekten böyleleri kaldı mı? Vardır tabii ki. Kıyıda köşede kalmış muhakkak vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyuruyor. Cenneti garanti etmem mukabilinde insanlardan hiçbir şey istememeyi kim garanti edecek buyurdular. Sevban radıyallahu anh atılıp ben ey Allah'ın Resulü dedi. Ve Sevban bundan böyle hiç kimseden bir şey istemedi diye buyurdular. Ne kadar şanslı insandı Sevban. Allah makamını mübarek eylesin o ve onun gibi olanlara. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında yanında oturan ihtiyaç sahibi 8-9 kişiye bana biat etmeyecek misiniz diye sordu. Onlar ya Resulallah sana biat etmiştik ya dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorusunu bir daha tekrarladı. Bunun üzerine sahabiler ey Allah'ın Resulü şimdi ne üzerine biat edeceğiz diye sordular. Resul-i Ekrem Efendimiz sahabelerin bildiği bazı iman ve ibadet esaslarını bir daha tekrarladıktan sonra onların dikkatini söyleyeceği söze odaklamak için sesini kısarak adeta bir sır verircesine şöyle buyurdu. Kimseden bir şey istemeyin. Allah Allah ya Rabbi. Kimseden bir şey istemeyin. Bu hadisi bize anlatan Avf İbni Malik diyor ki, orada bulunan sahabileri daha sonradan gördüm. Bineklerinin üzerinde giderken kamçıları yere düşerdi de, şunu bana verin diye dahi kimseden istemezlerdi. Evet, gönüllerimize taht kuran Sultanlar Sultanı'nın sözleri öylesine mevara soluklu, öylesine ihlasla yorulmuştu ki bir cümlecik yüreklere tesir için yetiyordu. Böylece o ashabını ilahi ahlakla terbiye ederek zilletten izzete giden yolun kapılarını açıyordu Resulullah. Bir gün hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular. Dünyaya iltifat etme ki Allah seni sevsin. İnsanların eline bakma ki halk seni sevsin. Nebiullah ne güzel söylemişti. Hem de ne güzel. Ali Ekrem Balayır şöyle söylüyor Neviler Nebisi için: Ya Muhammed, büyük peygamberimiz, biz seni ta can nevinden severiz. Her çocuğun küçük kalbi senindir. Masum olan Resulullah'ı bilir. Biz masumuz. Kalbimizle anlarız. Senin dünya cennetinde biz varız. Hasan'ını, Hüseyin'ini ne kadar sen severdin. İşte bütün çocuklar ya Nebi, işte bütün çocuklar nazarında evladının eşidir. Çünkü hepsi onu din kardeşidir ya Nebi. Sen çocuklarını sevdiğin gibi bizi de sev. Ashabını sevdiğin gibi ya Nebi, bizi de sev. Onlar seni gördüler. Onlar sana dokundular. Onlar, o güzel insanlar, senin kokunduğun ve koktuğun ve bulunduğun yerdeki havayı teneffüs ettiler. Bizler senin yanında olamadık ya Nebi. Bizler senin o gül kokan tenine değemedik. Senin üzüldüğün şeylere seninle beraber üzülemedik. Senin sevindiğin şeylere seninle beraber sevinemedik. Onları sevdin, ashabım dedin. Ama bize de kardeşlerim dedin ya Nebi. Eğer o kardeşlerinin içerisine biz bugün yaşayan ümmetini de alır isen ya Nebi, bizi de yanına, o kardeşlerin adının içerisine alabilir isen bütün amellerimiz sana feda olsun ya Nebi. Çünkü sen ümmetini o gün sıkıntıda bulundurmayacağını söylüyorsun. Allahu Teala o gün Nebi'nin yanında olmayı isteyen bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin inşallah. Essiz insan, sağlam bir ruh yapısına ve sağlam bir karaktere sahip nesiller yetiştirilmesine en küçük zamanda, çocuklukta başlandığını söyleyen Nebiler Nebisi, bu çağlar çocuğun aile içerisinde yoğrulduğu zamanlar olduğu için onların ilk mürebbileri, ebeveynleri, özellikle bebeklikten itibaren anneleridir diye buyuruyorlardı. Anne baba, ağacın yaşken eğilmesi gibi çocuğunun cisminin sağlığının ehemmiyet verip üzerinde titrediği gibi kalbi ve ruhi hayatı üzerinde de titremelidir ki yaratılmışların en şereflisi unvanına layık beşeriyete yararlı fertler kazanabilsinler. Nebiler Nebisi çocukları çok severdi. O Nebiler Nebisi, o hep taş atanlara gül diye cevap verirdi. Gül ile. Çok üzdüler Nebi'yi. Çok incittiler Nebi'yi. Ama o her zaman etrafa gülücükler saçtı. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuğun adı olan hicretin üzerinden 10 yıl geçmişti. Bu 10 yıl zarfında Bedir, Uhud, Hendek ve Mekke'nin fethi derken İslam'ın şanlı sancağı Hicaz topraklarına iyice yayılmaya başlamıştı. Civar kabileler grup gruplar halinde gelip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek kurtuluşa eriyorlardı. Bu kurtuluş davetine icabet edip Medine'ye gelen beni muharip temsilcilerinden içinde bir adam vardı dostlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dikkatlice baktılar. Herhalde beni tanıdınız ya Resulallah dedi. O insan, o adam Nebi'ye böyle buyurdu. Efendimiz galiba bir yerde seni görmüştüm diye buyurdu. Adam evet dedi. Sen beni görmüş ve benimle konuşmuştun. Ben ise sana çirkin sözler söyleyerek karşı koymuştum. Hadise Ukaz panayırında olmuştur diyor. Sen o zaman Arap kabilelerine dolaşıp İslam'a davet ediyordun. O zaman arkadaşlarım içinde sana benden daha katı ve kötü davranan olmamıştı. Hamdolsun Allah'a ki sana inanacak kadar bana ömür verdi. Halbuki o gün benim yanımdaki arkadaşlarım kendi dinleri üzerinde şirk içinde ölüp gittiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kalpler Allah'ın dilediğine tabidir, onun elindedir buyurdu. Yani yedi kudretin anlamında buyurdular. Adam, ey Allah'ın Resulü, bağışlanmam için dua et dedi. Rahmet Çağlayan'ı Efendimiz, Müslüman olmak önceki günahları ortadan kaldırır diye buyurdular. Evet, Hakk'a çağrının gür soluğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ışığa hamile kapkaranlık bir dünyanın beklenen şafağı olarak Hicaz Yarımadası'nı şereflendirdiğinde insanları nübüvvetin diriltici iklimine davet etmişti. Lakin Einstein'ın ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur dediği gibi, Hüsran içindeki gözleri perdeli yığınlar kaç bin senedir bekledikleri sonsuz nuru görmediler. Görmek istemediler. Ve hala görmek istemeyenler var. Ta ki Allah'ın dilediği bir sona ulaşıncaya kadar. Fakat o hidayet sancağı sallallahu aleyhi ve sellem insanı faziletler manzumesi olan İslam davetiyle geçen çileli 23 yıl boyunca bütün alay, hakaret ve işkencelere göğüs gerdi Nebi. Boykotlara karşı direndi. Geniş sadru sinesiyle, engin hoşgörüsüyle, muazzam sabrıyla, muhteşem tevekkülüyle kötülüklere karşı koymasını bilen şanlı Nebimizi Allah sonunda muzaffer kıldı. Taş, ona taş atanlara gül atarak, düşmanlık yapanları affederek can evinden vuran peygamberler severi. Muhammed İkbal'in enfes ifadesiyle yol kesenleri yol göstericiye dönüştürdü Nebi. Allahu Ekber. İşte böylece tarihin akışı değişti ve çağ gül çağı oldu. Bu mutluluk çağrısı, kurtuluş daveti kıyamete kadar devam ettiğine göre, evet biz de şimdiye kadar güllerin efendisinin ıtırlarına burunlarını tıkamış, güneşler güneşinin ışığına gözlerini kapamış, Hakk'ın gür sesinin davetine kulaklarını kapamışlara seslenerek, Müslüman olmak önceki günahları ortadan kaldırır diyor ve davetimizi yine tekrarlıyoruz. Müslüman olun ve eski günahlarınızı ortadan kaldırın. Hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor: Kıyamet günü insanlar mevkifte toplandıkları zaman delal insanları affedip mükafatları Allah üzerinde olanlar kalksın ve cennete girsinler diye seslenir. Bunun üzerine binlerce insan kalkar ve hesap görmeden cennete girer diyor Nebiler Nebisi. Allahu Ekber. İnsanları affedip mükafatları Allah üzerinde olanlar katsın ve cennete girsinler diye seslenildiydi. Ah, affetmeyi bir öğrenebilseydik. Ama ne yazık ki hep maddecilik. İnsanları affetmeyi unutturuyor. Hay Allah'ım sen misafir eyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Nebiler Nebisi için o en iyi hayat arkadaşıdır diye buyuruyor. Hanımlarına karşı çok edepli ve onları incitmeyen bir insandı. Rabbi Rahimimizin insanlığın devamına vesile kıldığı bir kurum olan aile, ilk insan, ilk peygamber Hazreti Adem ile başlamış ve sonsuz Nur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile kamil forma bulaşmıştır. Birbirlerini sevenler için nikah kadar sevgiyi artırıcı bir şey görülmedi diyen Nebiler Serveri sallallahu aleyhi ve sellem, evliliği teşvik etmiş ve ümmetinin çokluğu ile iftar edeceğini söylemiştir. Evet, en hayırlınız kadınlara karşı ahlaken en hayırlı olanınızdır diye buyuran Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyde olduğu gibi eşlerine karşı da ideal bir hayat arkadaşı olmuştur. Bugün uluslararası medyanın bu dezenformasyonunu ve ümmetin temsil yetersizliğiyle ezilen, horlanan, dövülen, ikinci sınıf insan muamelesi gören bir İslam kadını imajı çizilse de, kainatın iftar tablosu, cahiliye toplumunun içinde diri diri toprağa gömülen, mal gibi alınıp satılan kadını alıp değerler üstü bir mevkiye yükseltmiştir. Alemlerin efendisi. Ama o devirde olduğu gibi yine bu devirde de kadını yine ikinci planda birçok yerlerde bir vasıta, bir mal gibi değerlendirilerek kadın ezilmeye devam ediliyor. O devirde başlara tac edildi Efendimiz zamanında ve yine günümüzde başına tac edenler var. Ama bugün artık kadın sadece bir araç olarak çoğu şeyde kullanılıyor. Bu Peygamber Efendimizin anlattığı ve gösterdiği ölçüde şekilde hayatına geçiren ve kadının değerini ve eşinin kıymetini bilen insanlar başlarına tac etmiş iseler de bazıları da o kadınların ve annelerin üzerinden ve de o kadınların hayatları ve yaşam tarzlarından büyük rantlar çevirenler, birçok şeylere onları alet edenler, paralarına ve servetlerin üzerine servet koyan insanlar kadının kimliğini yine ayaklar altına alıyorlar. Nebiler Nebisi ama onlara çok değer vermişti. Günümüzde de değer veren insanlar var ama çok az. Bugün televizyonlarda seyrediyorsunuz. Reklamlarda her şeyin içerisinde artık yiyecek içecek reklamlarında dahi önceden büyük eşyalarda, işte belirli mallarda falan kadını işte ölçü olarak kullanan araba satılacak müstehcen bir kadın resmi, işte efendim bir mobilya satılacak müstehcen bir kadın resmi, işte artık efendim bir parfüm müstehcen bir kadın resmi, artık böyle umuma aykırı edep şeyleri ortadan tamamen kaldırılmış, artık neredeyse bir sakız reklamında dahi bir kadının edepsizce görüntülerini alabilecek derecede kadını ortaya tema edilmiş. Öyle bir zaman içerisindeyiz, en ufacık reklamda bile artık resmen kadınları bir teşhirci olarak orada kullanarak onları alet eden ve onların sırtından para kazanan para tüccarları Resulullah'ın anlattıklarından çok habersiz insanlar. Her şeyde kadın kullanılıyor. Kadın günümüzde sadece bir cinsellik abidesi olarak kullanılıyor. Büyük yerlerde, birçok yerde. Malların satımının teşhirinde kullanılıyor. Ve birçok yerlerde. Ama hiçbirinde kadının zerre kadar hakkını verebilmiş değillerdir. Onların gerçek kıymetini bilen ve bildiren alemlerin efendisi iki cihanın sultanıdır. Resulullah başlara tac etmiştir anaları ve anneleri. Resulullah cennet annelerinin ayaklarının altındadır demiştir. Onlara karşı her zaman edepli olmaları söylenmiştir. Ebeveynlere karşı anne ve babanın duası peygamberin ümmetine duası gibidir diye buyurmuştur. Anneler başa tac edilmiş, ebeveynler başa tac edilmiş ama günümüzde de hala ayaklarının altına almak isteyen birçok insanlar var. Tabii onlar da anne ve baba kıymeti bilmedikleri için anne ve babalarını ne kadar esseler de aynılarını çocuklarından çekiyorlar. Hepsi de tek tek çekiyorlar. Rabbim öyle olmaktan bizleri muhafaza buyursun. Çünkü ne verirsen onu biçersin. Selman, Süheyb, Bilal. Bütün enlemlere ve bütün boylamlara, bütün renklere, bütün dillere, bütün ırklara, bütün milletlere rahmet olan ve rahmet olarak inen evrensel mesajla ilk tanışanlardan üç aziz sahabe. Selman Farisi. Evrensel mesajın tebliğcisi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Selman Ehl-i Beyt'tendir iltifatının mazharı olan bu İranlı sahabi arayışlarına Mecusilik ve Hristiyanlığın kapısını çağırarak başlamış, o kapıların kapalı olduğunu görünce yolu Hicaz çöllerine uzanmıştır. Fakat Fars diyarından hür bir kimlikle başlayan yolculuk macerası bir serüvenden sonra Medineli bir Yahudi'nin kölesi olarak sonuçlanmıştı. Ama ne gam! O kutlu Nebi'nin eliyle asıl Allah'a köle olmanın yolunu öğrenmişti Selman. Milletini soranlara ben İslamoğlu Selman'ım diyebilecek kadar teslimiyet şuuruna eren bu talihli yolcu, geceleri bile kıskandıran, geceleri bile kendisine doğru yolu gösteren rehberinin yanından ayrılmaz ve bu teslimiyet rehberinin dilinden cennet üç kişinin hasretini çeker. Ali'nin, Ammar'ın, Selman'ın sözüyle hak ettiği yeri bulmuştur. Alemlerin efendisi böyle buyurdular. Bir diğeri Süheyb. Süheyb-i Rumi. Süheyb daha çocuk yaştayken esir edilip Rumlar arasında yetişen, ardından Hicaz'a getirilip satılan çilekeş sahabe. İmanını açıklayan ilk yedi kişinin dördüncüsü olma şerefine sahip olan bu aziz sahabi, aynı zamanda Efendimizin Allah'a ve ahirete imanı olan Süheyb'e annesinin yavrusuna olan muhabbeti gibi sevgi beslesin. İltifatının mazharı ve dahi hicret yolculuğundaki hasbiliğinden dolayı hakkında insanlardan Allah'ın rızasını kazanmak için canını seve seve feda edenler var. Allah ise kullarına karşı çok şefkatlidir. Ayetinin nazil olduğu talihli kişi Süheyb. Ve bir diğeri Bilal-i Habeşi. Bilal-i Habeşi, Habeşistan asıllı olduğu için Bilal-i Habeş diye şöhret bulan Ümeyye bin Halef'in kölesi. Esaret yıllarında kafirlerin elinden çektiği korkunç işkencelere rağmen Ehad diyerek dininden asla vazgeçmeyen iman abidesi. Ve en meşhur özelliğiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müezzini. Ve dahi Efendimiz'den Miraç gecesinde Cebrail ile birlikte cennete girerken arkamda bir ayak sesi duydum. Cebrail'e bu ayak kimin sesidir diye sordum. Cebrail bana Bilal'indir dedi. Sen hangi hayırlı işleri yapıyorsun ki bu dereceye vardın? İltifatının mazharı. Bilal-i Habeşi. Allahu Ekber. Bu üç büyük kutlu diğer Müslüman kardeşleriyle bir yerde oturup Medine-tün Nebevi'nin huzur havasını teneffüs ederlerken Ebu Süfyan çıka gelir. O sırada Hudeybiye anlaşması yeni yapılmıştır. Ve henüz Müslüman olmayan Ebu Süfyan bu anlaşmanın getirdiği rahatlıkla Medine'ye rahatça gelip gidebilmektedir. İşte bu yürek zengini, mal, mülk fakiri üç Müslüman bir zamanlar kendilerini inançlarından döndürebilmek için akla hayale gelmedik işkenceleri reva gören şer şebekesinin üyelerinden biri olan ve Hazreti Peygamber'in tevhid mücadelesine karşı yapılan birçok savaşın baş aktörlerinden biri olan Ebu Süfyan'ın salına salına gezindiğini görünce dayanamayıp dudaklarından şu kelimeler dökülüverir. Allah'ın kılıçları Allah'ın düşmanlarını haklamadı. Orada bulunan ve bu sözleri duyan Hazreti Ebu Bekir, Ebu Süfyan'ın gönlünü İslam'a meylettirmeyi düşüncesiyle, bir Kureş büyüğü ve efendisine böyle mi denir diye o anda çıkışı verdi Hazreti Ebu Bekir. Yürek semamızın yıldızları sahabeler her şeylerini ay yüzlerine sorar. Ona danışır ve aldıkları ışığın aydınlığından hareket ederlerdi. Sıdık-ı Ekber radıyallahu anh da öyle yaptı. Ve az önce meydana gelen hadiseyi olduğu gibi peygamberine anlattılar. Hadisenin ne ehemmiyeti vardı ki? Onlar dünya hayatının ve dünya tartısında değeri pek ağır gelmeyen üç köleydi sadece. Ne Arap'ın soylusu ne de onlar zenginleriydiler. Oysa her zaman Allah'ım beni fakir olarak yaşat, fakir olarak ruhumu kabzet. Ahirette de fakirler zümresinde haşret duasını yapan sevgililer sevgilisinin yanında bu üç sahabisi çok değerliydi. Onlar yüzlerine bakıldığında Allah'ı hatırlatan hak dostlarıydılar. Kimi zamanlar sabah akşam Rablerinin rızasını isteyerek ona yalvaranları kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara bir sorumluluk yoktur ki onları kovarak zulmedenlerden olasın. Enam suresi 52. ayetine muhatap olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sevgili Sıddık'ına Ebu Bekir bu sözlerle acaba onları gücendirdin mi? Eğer gücendirdiysen Rabbini gücendirdin demektir buyurdular. Allahu Ekber. Peygamberinden bu uyarıyı alan hassas Ebu Bekir bir anda sarsılmıştı. Hemen o üç yoksul kutlunun yanına koştu. Ve kardeşlerim biraz önceki sözlerimle sizi gücendirdim mi diye özür dileyen bir sesle sordu. Resul-i Ekrem'in en yakın arkadaşlarını çok iyi tanıyan bu deniz gönüllü yoksullar elbette ki darılmayacaklardı ve darılmadılar da. Hayır, asla sana gücenmedik. Allah seni bağışlasın kardeşim diyerek yüreklerindeki enginliği gösterdiler. Seçilmiş insanlardı onlar. Hadis-i şerifte şöyle buyruluyor: size cennetlikleri bildireyim mi? Onlar hem zayıf oldukları hem de halk tarafından zayıf görüldükleri için kimsenin önemsemediği, fakat şöyle olacak diye yemin etseler Allah'ın isteklerini geri çevirmeyeceği kimselerdir. Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Katı kalpli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir diye buyurdu alemlerin efendisi. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun ve inşallah sevdiklerinin hatırına bizi affu mağfiret eylesin. Bütün salat ve selamlar, zahirine bakmadan insana değer vermeyi, imanlı bir yüreğin hiçbir dünyevi değer terazisiyle tartılamayacağını öğreten gül yüzlü, gül sözünün üzerine olsun inşallah ya Rabbi. Binlerce salatu selam. O ki güzel ahlakın değerini takdir eden bir insandı. Seçilmiş insandı. Allah'ın arslanı Hazreti Ali kumandasında bir gün Tay kabilesi üzerine gönderilen bir seriye beraberinde bir takım savaş esirleriyle birlikte geri dönmüştü. Esirler arasında bir kız rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi görünce ya Muhammed dedi. Beni serbest bırakmanı istiyor ve Arap kabilelerini benim tutsaklığımla sevindirmemeni diliyorum. Çünkü ben kendi kavmimin efendisinin kızıyım. Babam himayesi olarak gerekli olanları korur. Esirleri serbest bırakır. Açları doyurur, yemek yedirir. Selamı yayar ve hiçbir ihtiyaç sahibini geri çevirmezdi. Ben Hatime Tayin'in kızıyım dedi. Hatime Tayin'in kızıyım. Hatime Tayin, Tay kabilesinin reisi olan Hatim, cahiliye döneminin cömertliğiyle ünlü bir şairdir kendisi. Hatim, çocuk yaşlarından itibaren cömertliği ve misafirperverliğiyle tanınan Cevat lakabıyla anılmıştır. Bir şiirinde bu husustaki aşırılığı yüzünden yanında kaldığı dedesinin kızarak kendisini terk ettiğini bildirmektedir. Cahiliye döneminin üç ünlü cömertlerinden biri olan Hatim'in bu özelliği atasözü haline gelmiştir. Bugün dahi birinin cömertliği övülürken Ecmet bin Hatim'in Hatim'den daha cömert denilmektedir. Hatim-i Tayyi çoğu bencillikten kaçınmayı çağıran ve cömertliğini öven şiirlerinde cömertlikle aşırı gitmesine kızan hanımlarına mal gider nam kalır demiştir. Yine şiirlerinde misafir gelmesi için geceleri çölde ateş yaktığından konuklara güzel yüzlü davranmanın maddi ikramdan daha değerli olduğundan söz etmektedir. İşte Hatim'in Tayyi böyle bir zat. Evet, diyor ki kızı, gerçekten de esir Tay kabilesinin cömertliğiyle meşhur olan şair Hatim'in kızı Safine'ydi. Babasının darb meseleleri konu olan cömertliği dillere destandı. Hatim bu cömertliğiyle birlikte hoşgörü, tevazu, sadakat, iffet ve vefakarlık gibi erdemlerle de kendini göstermiş bir insandı. Cömertlik cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Dalları dünyaya sarkıtılmıştır. Her kim onun bir dalına yapışırsa o dal onu çeker, cennete götürür buyuran ve güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen bir peygamber nezdinde elbette ki bu vasıflara sahip birinin kızı olmanın değeri olacaktı ve oldu da. Alemlerin efendisi, ey genç kız, gerçekten bunlar müminlerin vasıflarıdır. Eğer baban Müslüman olsaydı ona rahmet dileyecektik buyuran şanlı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabilere, kızı serbest bırakın. Zira babası güzel ahlakı severdi. Şüphesiz Yüce Allah da güzel ahlakı sever buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bürde bin Neyyar ayağa kalktı ve ya Resulallah, Allah güzel ahlakı sever öyle mi diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nefsim kudretinde olan Allah'a kasem ederim ki sadece güzel ahlaklı cennete girer karşılığını verdi. Bu ne büyük bir müjdedir güzel ahlaklı olan cennete girer. Evet. Güzel ahlaklı olmak peygamberin özelliğidir. Allah-u Teala inşallah bu nebinin özelliğine bizi ulaşmayı nasibi müessir eylesin. Eşsiz bir insandı o. O ki toprak gibi mütevazi olan bir insandı. Varlığı bilinmezlik toprağına gömülmüş bir insandı. Çünkü gömülmeyen şey bitip nabit olmaz. Bitse de neticesi tam olmaz. Ama bilinmezlik toprağına gömülmüş. Allahu Ekber. Sevgililer sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz davasını ilk yaymaya başladığı gündeki tavrıyla Mekke Fatih unvanının kazandığı gün arasında mahviyet ve tevazu bakımından zerre kadar değişme göstermeyen ihlas ufkunun zirvesinde olan bir iman abidesiydi. İki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Eşsiz insandı. O şanlı nebi şöhreti artık herkes tarafından kabul edildikçe eşsizleşiyordu. Hem de öyle bir nebiydi ki yerde ve gökte övülmüş ve birçok peygamberin kendisine ümmeti olabilme özelliği verilmiş ve keşke biz de onun ümmeti olabilseydik diye söz sarf ettirdiği o eşsiz bir nebi. Ve diyor ki kabul edildikçe herkes tarafından şöhreti tevazuda da derinleşmiş. Kim tevazu gösterirse Allah onu yüceltir buyurmuştur. Ve buyurduğunda en iyi şekilde tasbih ve tesbih etmiştir. Temsil eden bir insandır. O nurdan sevgili Hazreti Cebrail'in Allah'tan kul peygamber mi yoksa melik peygamber mi olmayı tercih ettiği sorulduğunda kul peygamber olmayı tercih etmiş ve kulluğunu da en kamil bir şekilde göstererek ümmetini usve-i hasene olmuştur. Evet. O meleklerin bile gıpta ettiği bir tevazu peygamberidir. Meleklerin bile. Öyle bir tevazu peygamberidir ki senin benim yapamadığım şeyleri yapar. O evini süpürür. Söküğünü diker. Hizmetindekilere yardım eder. Kölelerle beraber yemek yer. Kölelerle beraber yemek yerken oturmuş da köle gibi yemek yiyor diyen bir kadına benden güzel köle mi olur? Ben Allah'ın kölesiyim buyurarak aşkın bir ruha sahiptir. Tevazu sahibi bir insan. Allahu Ekber. Fuzuli şöyle diyor. Allah Resulüne ezelden bahşedilen büyüklüğün bir kul gibi davranmasıyla asla yok olmayacağını şu güzel temsille dile getiriyor. Saadeti ezeli kabili zeval olmaz, güneş yer üstüne düşmekle paymal olmaz. İşte bu şekilde. Bunca zaferlere, bunca şöhrete rağmen alçak gönüllülükten taviz vermeyen tevazu kahramanı Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin tevazu destanındaki şu sayfa onun ne kadar ulvi bir ahlak üzere olduğunu gösterir. Bir gün iki cihanın sultanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacir ve ensardan bazı kişilerle birlikte Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak uğurlamaya çıkmıştı. Muaz radıyallahu anh binek üzerinde gidiyor. Resul-i Ekrem Efendimiz ise yanı sıra yaya yürüyor. Ve kendisine bazı tavsiyelerde bulunuyordu. Efendimizin Kur'an'ı dört kişiden öğreniniz buyurduğu sahabelerden biri olan Muaz. Ya Resulallah ben binekliyim. Sen ise yaya yürüyorsun. Ben de inip seninle ve ashabınla birlikte yürüsem olmaz mı diye mahcubiyetini dile getirdi Muaz. Sahabesini teskin eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini meşgul eden esas meselenin ne olduğunu açık bir şekilde gösteren şu cevabı verdiler. Ey Muaz! Bu adımlarımın Allah yolunda atılan adımlar olmasını arzu ediyorum. Ya Ne kadar ince bir düşünce. Muazzaki bir tevazu, Nebiler Nevisi'nin ince düşüncesi. Allah yolunda atılan adımlar. İşte biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Elhamdülillah. Namık Kemal, tevazunun en büyük yücelik, halka hizmetin de efendilik olduğunu ve bunların en güzel örneğinin peygamberimizin hayatında bulunduğunu şöyle dile getiriyor. Tevazu aynı rifat, hizmeti millet siyadettir. Olunsun hulki peygamberle içtihat, her ne lazımsa. Tevazu diyor peygamberimiz, tevazu insana ancak yücelik getirir. Tevazu ediniz ki Allah da size rahmet etsin diyor Nebiler Nebisi. Tevazu, illa tevazu. Hidayet rehberidir o, iki cihanın sultanı. Hüseyin Heykel'in güzel bir sözü var. Diyor ki kısasının içerisinde, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kızılıyla, siyahıyla, insanıyla, ciniyle tüm aleme ilahi mesajı sunmak, en mükemmel dinin mesajını taşımak ve peygamberlik sürecine son noktayı koymak üzere hazırlandı. Ve o yerin ve göklerin yırtılıp parçalanacağı, yıldızların sönüp döküleceği, yerle göklerin başka yer ve başka göklerle değiştirileceği güne kadar tek hidayet güneş olacaktır. Amenna sadakna diyoruz. Hidayet rehberidir dedik ya Efendimiz. Cenab-ı Hakk'ın bütün bir beşeriyete armağan ettiği en büyük mürşid-i kamil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüreğindeki iman çığlığıyla bir çığ meydana getirerek küfür ateşinin içindeki cahiliye toplumuna gerçek varoluş yollarını göstermiştir. Hidayete doğru ulaşan ve hidayete doğru yola ulaştıran rahmet efendimiz 23 yıllık tevhid mücadelesi boyunca çağını nübüvvet nurlarıyla aydınlatarak insanlığa eşsiz bir miras bırakmıştır. Kitaplar kitabına iman etmiyorlar diye üzüntüden kendini harap eden, biliyorsunuz Kehf suresi 6. ayette Allah-u Teala böyle buyuruyordu onun için. Müşfik davetçi sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca şefkat kanatlarını açarak ümmetinin önünde ateşe karşı bir set olmaya çalışmıştır Nebiler Nebisi. İnsanlığın hidayet sancağı bu çileli yolculukta kendisiyle ümmetinin durumunu şu çarpıcı temsil ile nazara veriyor. Diyor ki benim halim ve misalim tıpkı ateş yakan adamın hali gibidir. Ateş etrafı aydınlatınca pervaneler ve çekirgeler ateşe atılmaya başlarlar. Adam onların ateşe düşmesine engel olmaya çalışırsa da onun elinden kurtulur ve ateşe atılırlar. Ben tıpkı o adam gibi sizi ateşe düşmekten korumak için belinize yapışıyorum. Siz ise ateşe atılmak için benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Evet, pervaneler ve çekirgeler ateşin parıltısını görünce dayanamazlar ve kendilerini ateşe atarlar. Ateşin yakıp kül edeceğini bilmeyen bu zavallı hayvancıklar orada artık mutlu olacaklarını sanırlar. Efendimizin bu evrensel davetine imtihan sırrınca bazıları icabet etti. Bazıları etmedi. İşte bu ateşe düşmekten kıl payı kurtulanlardan biri de Peygamberimizin katibi ilk Müslümanlardan Halid bin Nusayd'dir. Bu talihli sahabi bir gece uykuda büyük bir ateşin etrafında durduğunu ve babasının onu ateşin içine iterek düşürmek istediğini ve Nebiler Sultanı'nın sallallahu aleyhi ve sellemin ise hemen belinden kavrayarak kendisini ateşe düşürmekten koruduğunu gördü. Bu rüyadan çok korkup etkilenen Halid bin Said radıyallahu anh kendi kendine "Vallahi bu her halde sadık bir rüyadır" dedi. Rüyasını Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a anlatınca rüya tabirinden iyi anlayan o büyük Sıddık hakkında hayırlı olmasını dilerim. İşte insanlığın hidayet rehberi hemen gidip ona tabi ol. Eğer ona tabi olur, İslam'a girer ve yanında bulunursan seni ateşe düşmekten korur, baban ise cehennemliktir dedi. Ve Halid İslam'a teslim olan kutlular kervanına katılarak ateşten kurtuldu. Şanslı bir sahabi. Allahu Teala ondan razı olsun. Hem de çok şanslı bir sahabi. O da gördü Nebi'yi. O da sevdi. O da onun yanında hissetti Nebi'yi. Parmaklarıyla belki dokundu. Onun yürüdüğü yollarda yürüdü. Onun gül cemalini seyretti. Eşsizdi ya onlar. Nebiler Nebisi gerçekten çok eşsiz bir insan. Tarife gelmeyen güzellikle, tarife gelmeyen bir dille anlatılması çok zor. O her zaman kolaylaştıran, zorlaştırmayandı. Bir gün sonsuz nur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zamanki tevazusu içinde arkadaşlarının yanında oturmuş onların kalplerine nurlar yağdırıyordu. Son derece üzgün bir adam telaşla içeri girdi. "Bir yandım, mahvoldum ya Resulallah" diye yakınmaya başladı. Bir anda bütün gözler panik içindeki bu adamın üzerine odaklandı ve derdini merak ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayet sakince "Ne oldu? Anlat bakalım" diye sorunca adam sıkıntısını bir çırpıda söyleyiverdi. Bir çırpıda. "Ramazan orucu tutarken eşimle beraber oldum. Evet, Bernard Shaw'un ifadesiyle bütün problemleri bir kahve içme kolaylığı içinde çözen, şefkat çağlayan Efendimiz ona yapabileceği şeyleri sıralamaya başladılar. "Bir köle azat edebilir misin?" "Hayır, edemem." "Hiç ara vermeden 2 ay oruç tutabilir misin?" "Hayır, tutamam." 60 fakiri doyurabilir misin?" "Hayır, doyuramam." "Peki, otur bakalım." Adam bir yere oturdu. Derdine Resul-i Ekrem'in nasıl bir çare bulacağını merakla beklemeye başlamıştı ki o sırada Medine'li Müslümanlardan biri Hazreti Peygamber'e büyükçe bir sepet hurma getirdi. Efendimiz derdinin çözümünü bekleyen adamı hurma sepetini uzattı. "Al bunu, yoksullara dağıt" buyurdu. Adam günahına kefaret olarak gelen bu zahmetsiz çözüme teşekkür edeceği yerde hiç umulmadık bir şey söyledi. "Ey Allah'ın elçisi" dedi, "bunu benden daha fakir birine mi vereceğim? Vallahi şu Medine'de benden daha fakir yoktur." Adamcağızın bu son derece tabii konuşması, güllerin efendisinin yüzünde güller açtırdı. O mübarek ağızlarındaki inci dişleri görününceye kadar güldü. Ve "öyleyse hurmaları ailene götür, onlar yesin" diye buyurdu. Nebiler Nebisi yine üstün şefkatiyle Allah-u Teala'dan aldığı ilimle hem onun olayını çözdü ve bir sepet hurmayla da o insan mutlu bir şekilde evine gitti. Hay! Allah-u Teala o Nebiler Nebisi'nin yüzü suyu hürmetine bizleri affı mağfiret etsin inşallah. Şanslı insanlarız. Hem de çok şanslı insanlar. Bugün de artılarıyla, eksileriyle bir programın sonuna geldik dostlar. Güllerin Efendisi'nin yaydığı atırları derin derin yüreğinize çekip rahmet yüklü gül yağmurlarıyla sırılsıklam olmanız dileğiyle bugün de programımı burada noktalıyorum. Her programımı kapatırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e aşık olmuş olan Seyyid Muhammed Kazı Hazin Hazretlerinin divan-ı irfanından metin senalarla bugün de burada programımı noktalıyorum dostlar. Allah-u Teala'nın rahmeti, mağfireti, bereketi bütün inananların üzerine olsun. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar sayat. Hazreti Muhammed'in ruhuna miskiler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi. Yüzlerce selam. Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı. Eminler şahı, Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa, hepsi Hazreti Ahmet'in nuruna, ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü ebeden daima. Hoşça kalın, dualarınızı bekliyoruz dostlar.